Ayrım 11. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 92. 8. bölüm. Manicilere karşı çıkıp hangi eylemin her zaman ayıplanması gereken bir suç, hangisinin kusur olduğunu açıklıyor. 15. Herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde insanın Tanrı'yı bütün kalbiyle, bütün ruhuyla, bütün aklıyla sevmesinin nesi yanlış? Ya da insanın komşusunu kendisini sever gibi sevmesinin. Demek ki Sodomluların günahları gibi doğaya aykırı günahlar her yerde her zaman kınanır ve cezalandırılır. Bu günahları bütün bir halk işliyorsa, işlenen günahın bedelini hepsi tanrısal yasa karşısında ödemek durumundadır. Çünkü bu yasa insanlar tarafından bu şekilde kötüye kullanılsın diye yazılmamıştır. Hatta Tanrı tarafından yaratılmış olan doğamız bu tür cinsel sapıklıklarla kirlenirse Tanrı ile aramızdaki o güçlü birlik bile bozulur. İnsanın töresine aykırı davranışlardan gelenek ve göreneklerdeki farklılıkları dikkate alarak kaçınmak gerekir. Yerli ya da yabancı kim olursa olsun kendi keyfine göre hareket edip bir ülkenin veya bir halkın törelerle ya da yasayla güvenceye aldığı huzurunu kaçıramaz. Bütünün bir parçası olup da bütünle uyuşmayan parça kusurlu demektir. Ama Tanrı bir halka bir şey buyurduğunda bu şey bu halkın adetlerine ya da yasalarına aykırı olsa bile yapılmalıdır. Daha önce orada hiç yapılmamış olsa bile. Hatta daha önce böyle bir şey terk edilmişse yeniden uygulanmalı. Daha önce yasalaşmamışsa yasalaşmalı. Çünkü bir kral hükümranı olduğu kendi krallığında bazı şeyleri buyurma yetkisine sahiptir. Bu buyruklar daha önce kimse tarafından buyurulmamış olsa bile, hatta kralın kendisi bile daha önce hiç böyle bir buyrukta bulunmamış olsa bile. Kralın buyruğuna itaat toplumun birliğine ters düşmez. Aksine eğer itaat edilmezse bu birlik bozulur. Çünkü insan topluluklarında krala itaat şarttır. Öyleyse evrendeki bütün varlıkların yöneticisi olan Tanrı'nın buyruklarına hiç tereddütsüz haydi haydi itaat edilmeli. Çünkü insan toplumundaki iktidar anlayışına göre alttaki iktidar üstteki iktidara boyun eğmek zorundaysa Tanrı'ya herkes boyun eğmeli. 16. Zarar verici davranışlar da doğaya aykırı davranışlarla aynı kefeye konur. İster kötü bir sözle, isterse kötü bir davranışla, yani ne olursa olsun başkasına zarar verme, intikam duygusundan kaynaklanır. Kimi zaman düşmanlar arasında oluşur bu duygu, kimi zaman da kendinin olmayan bir malı sahiplenme hırsından. Tıpkı haydutun yoldan geçen birine saldırmasında olduğu gibi. Bir insan bazen kendisine kötülük gelebileceğinden korktuğu birine de saldırabilir. Ya da insan yoksulsa bazen zengin olanı kıskanıp ona zarar verebilir. Bazen de üstün bir başarı elden biri karşısındakinin kendisine rakip olabileceğinden korkup veya hali hazırda rakibi olarak görüp ona zarar verebilir. Ya da sırf başkalarının acı çekmesinden hoşlandığından zararlı olabilir. Gladyatör gösterilerinin seyircileri gibi veya başkalarını alaya alıp onlarla eğlenenler gibi. İşte ahlaksızlığın başlıcaları bu tür davranışlardır. Ya iktidar tutkusundan kaynaklanır bunlar ya da göz doymazlığından veya şehveti tatmin etme hırsından. Yani ya birinden ya ikisinden ya da her üçünden. Ve işte böylece ahlaksızca yaşanıp gidilir. Senin ey yüceler yücesi, tatlılar tatlısı Tanrım, senin 10 telli santurunun yani 10 emrinin 3. ve 7. kuralını hiçe sayarak. 3. kural insanların Tanrı'ya olan görevlerini, 7.'si ise insanın insana olan görevlerini dile getirir. Ama sana hangi kötülük yapılabilir? Sana asla kötülük yapılamayacağına göre. Kim sana saldırabilir? Sana asla zarar verilemeyeceğine göre. Sen ceza veriyorsan, bu insanların kendi kendilerine işledikleri kötülüklerin bir sonucudur. Çünkü sana karşı günah işlerken aslında sadece kendi ruhlarına zarar vermiş oluyorlar. Yani kötülükleriyle kendi kendilerine ihanet ediyorlar. Senin yarattığın ve biçimlediğin doğalarını ya kendilerine yasak olanı kötüye kullanarak ya da doğaya aykırı olduğundan yapılması yasak olana kendilerini kaptırarak bozuyor ve kirletiyorlar. Ya da yüreklerinde ve dillerinde sana karşı besledikleri düşmanlıkla, yani üvendireyi teperek kendi kendilerini mahkum ediyorlar. Bazen de toplumun kurallarını hiçe sayıp sırf kendilerinin istekleri ve istemedikleri doğrultusunda hizipleşmeye ve bölücülük yapmaya kalktıklarından suçlu duruma düşüyorlar. İşte bütün bunlar seni terk ettiğimizde başımıza geliyor ey yaşam pınarım, evrenin tek hakiki yaratıcısı ve yöneticisi ve gönlümüzü senin yarattıklarının bütününe değil de sadece bencilce bir kısmına kaptırdığımızda. Oysa sana ancak boynumuzu eğerek inanırsak geri dönebiliriz ve sen ancak o zaman bizi bu kötü huyumuzdan kurtarır, tövbe ettiğimizde de günahlarımızı bağışlarsın. Ancak o zaman biz mahkumların iniltilerini duyar ve kendi kendimizi bağladığımız bu zincirleri kırarsın. Yeter ki biz daha çok şeyi elde edeceğiz diye hayali bir hırsa kapılıp her şeyimizi kaybetmek pahasına sana boynuz atmaya kalkmayalım. Ve elde ettiğimiz nimeti bütün nimetlerin yaratıcısı olan senden daha fazla sevmeyelim. 9. Bölüm. İşlenen günahlara Tanrı'nın bakışı ile insanların bakışı birbirinden farklıdır. 17. Ama bütün bu kötülüklerin, bu ahlaksızlıkların ve bunlar gibi nice kötülüğün arasında iyilik yolunda ilerleyenlerin işlediği günahları da saymak gerekir. Mükemmel ölçüt alındığında adil yargıçlar tarafından bu insanlar da mahkum edilir. Ama büyüyüp serpilen başakların yemyeşil yaprakları gibi kendilerinden bir gün olgun meyveler verilebileceğine dair umut beslendiğinden aynı zamanda yüreklendirilir. Bunların yaptıkları da suçtur, ahlaksızlıktır belki ama yine de günah değildir. Çünkü ne sana bir küfürdür bunlar ey Rab olan Tanrım ne de birlikte yaşadığımız topluma. Çünkü bazen temel gereksinimlerimiz için ya da ileride lazım olur diye mallarımızı üst üste yığarız. Ama bu davranışımızın açgözlülükle alakası yoktur. Ya da bazen otoriteler sırf insanların kusurlarını düzeltmek için şiddetli cezalar verebilirler. Ama burada da zarar vermek asıl niyet değildir. İnsanlara kötü gibi görünen pek çok davranış senin katında kabul görürken insanların alkışlayıp göklere çıkardığı pek çok davranış senin katında yerilir. Bunun nedeni davranışlarımızın görüntüsünün başka, bu davranışları yaparkenki niyetimizin başka olması ve o anki koşulları iyi hesaplayamamamızdır. Ama sen aniden bize tuhaf gelen ve öngöremediğimiz bir şey yapmamızı buyursan, hatta bu şeyi daha önceleri bize yasaklamış olsan bile, hatta o an için bu buyruğunun amacını da gizli tutmuş olsan, hatta bu buyruğun bazı halkların toplumsal kurallarına aykırı düşmüş olsa bile kimsenin bu buyruğunu yerine getirmemezlik edebilir. Çünkü adil bir toplum demek sana itaat eden bir topluluk demek değil mi? Bu buyruğun senin buyruğun olduğunu bilen insanlara ne mutlu. O halde senin hizmetine girenlerin yaptığı her davranış ya o anki ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir ya da gelecekte ihtiyaç duyabileceklerini. 10. Bölüm. Manicilerin toprağın verdiği ürünlerle ilgili zırvalıkları. 18. İşte o zamanlar ben bütün bunlardan bir haberdim. Ve o aziz kullarınla ve peygamberlerinle dalga geçiyordum. Ama onlarla dalga geçiyordum da ne oluyordu? Sadece senin gözünde küçülüyor ve hiç farkına varmadan yavaş yavaş bir takım zırvalıkların ardı sıra sürükleniyordum. İncirlerin kopartılınca ağladığına ve ana ağacında sütten gözyaşları döktüğüne inanıyordum mesela. Güya bu inciri manici bir rahip yerse ve midesinde sindirirse nefesinden melekler çıkarmış. Hatta dua ederken inlerse ve geğirirse Tanrı'nın zerreleri bile fışkırırmış. Tek şartla rahibin kendisi bu inciri kopartıp da günaha girmiş olmayacakmış. Başkası kopartacakmış. Yani en yüce ve en hakiki Tanrı'nın zerreleri sadece seçilmiş bir rahibin dişinden ya da midesinden çıkmadıkça o incire öylece hapsolup kalacaktı. Maniciler bu meyveden tanrısal zerreleri çıkarma yetisinin ancak seçkin bir rahibe nasip olduğuna inanır. Ben zavallı bir insan olarak bütün bunlara inandım ve toprağın verdiği meyvelere insanlardan daha fazla şefkat göstermem gerektiğini düşündüm. Oysa meyveler insan için yaratılıyordu. Gerçekten de açlıktan midesi kavrulan ama manici olmayan biri benden bir lokma incir istese ve ben de versem herhalde dar ağacını boylardım. 11. Bölüm. Annesinin oğluna döktüğü gözyaşları ve onunla ilgili gördüğü bir düş. 19. Ama sen bana göklerden elini uzattın ve ruhumu o karanlık uçurumdan çekip çıkardın. Çünkü sadık kulun annem senin huzurunda benim için öyle gözyaşı döktü ki, herhalde evladı ölen analar bile cenazesinde onun kadar gözyaşı dökmemiştir. Sana borçlu olduğu inancı ve gönül gözü sayesinde benim ölü biri olduğumu görüyordu. Ve sen onu işittin ya Rab. Onu işittin ve gözlerinden sel gibi akıp her secdeye varışında yüz sürdüğü toprakları sırılsıklam eden gözyaşlarını hor görmedin. Doğudaki Hristiyanların dua ederken secdeye varmalarına gönderme yapıyorlar. Evet, onu işittin. Yoksa gönlüne su serptiğin o düş sayesinde benimle birlikte yaşamayı kabullenişini, evini, sofrasını bana açışını başka nasıl açıklayabilirim? Üstelik tam da annem benden yüz çevirmek, sapkın inancımın lanetinden kaçmak üzereyken. Düşünde kendisini tahta bir cetvelin üzerinde görmüş annem. Nurlar içinde genç bir adam yanına yaklaşıyormuş. Yüzünde tatlı bir tebessüm varmış bu adamın. Annemse yas içindeymiş. Ağlamaktan bitip tükenmiş. Genç adam ona neden böyle kederlendiğini, neden durdurak bilmeden ağladığını sormuş. Bu tür rüyalarda hep böyle olur. Yanıt almak için sorulmaz sorular. Yanıt vermek için sorulur. Annem benim yok oluşuma ağladığını söyleyince, genç adam yüreğini serin tutmasını bindirmiş ona. Teskin edip, nerede durduğuna şöyle bir dikkatle bakmasını istemiş. Çünkü onun durduğu yerde ben de duruyormuşum. Annem bakınca benim de o cetvelde kendisinin yanı başında olduğumu görmüş. Bunun başka açıklaması olabilir mi? Demek ki sen bütün dikkatinle annemin yüreğinden geçeni işitmişsin. Senin merhametin nelere kadir ey Tanrım? Nasıl oluyor da her birimizi tek kişiyi gözetir gibi gözetiyorsun? Ve her birimizi gözetir gibi hepimizi gözetiyorsun. 20. Peki şu olayın da başka açıklaması olabilir mi sorarım. Annem bana düşünü anlatınca ben bu düşü başka yerlere çekip, bak artık benim ileride nasıl bir insan olacağıma dair yeise kapılmaman sana bildirilmiş dedim. Bunun üzerine annem aniden ve hiç tereddütsüz atılıp, hayır bana böyle söylenmedi. Bana onun olduğu yerde sen de olacaksın denmedi. Senin olduğun yerde o da olacak dendi diye haykırdı. Bu olaydan sana sıkça söz ettim ve şimdi de hafızamın izin verdiği kadarıyla sana itiraf ediyorum ki o sıra tamamen uyanık olan annem aracılığıyla bana yaptığın çağrı beni fazlasıyla etkilemişti. Annem düşüyle ilgili o yanlış yorumumun üzerinde durmadı bile. Oysa ne kadar harikaymış benim yorumum. Annem bu rüyadan anlayacağını çoktan anlamıştı. Bense başta hiçbir şey anlamamıştım. Ta ki o bana yanıt verene kadar. Sahiden de onun yanıtı o zamanlar beni gördüğü düşten daha fazla etkilemişti. Oysa bu düşle çok sonraları yaşayacağı mutluluk, o anki kederini dindirmek için bu dindar kadına çok önceden bildirilmişti. Nitekim ben yaklaşık 9 yıl bu derin bataklıkta, bu kapkara sahtelikte yuvarlanıp durdum. Ne zaman doğrulmaya kalksam biraz daha diplere gömüldüm. Ama bütün bu zaman sürecinde bu iffetli, bu dindar ve aklı başında kadın, yani senin en sevdiğin insanlardan biri olan bu kadın, umudunu bir an olsun gitirmedi. Öncekinden daha çok ağladı, daha çok dövündü. Senin huzurunda dua ettiği her saat benim için ağlamaktan vazgeçmedi. Onun duası senin katına ulaştı. Ama yine de benim o karanlıklarda dönüp dönüp durmama hiç ses çıkarmadın. 12. Bölüm. Bir başpiskoposun Augustinus'un annesine oğlunun din yoluna gireceğine dair iması. 21. Şimdi hatırlıyorum da o zamanlar senden ikinci bir çağrı da almıştım. Bu konuda pek çok şeyi atlayarak geçeceğim. Zaten çoğu ayrıntıyı da unuttum. Esasında derdim bir an önce şu senin asıl duymak istediğin itirafıma gelebilmek. Bunun için acele ediyorum. Bu ikinci çağrıyı rahiplerinden birisi aracılığıyla iletmiştin bana. Kilisede büyüyüp yetişmiş bir başpiskopostu bu rahip. Senin kutsal kitabını yalayıp yutmuştu. Annem ona rica etmişti. Yanılgılarımdan kurtarması, zihnimdeki kötülükleri kovup iyilikleri ekmesi için lütfedip de benimle konuşmasını istemişti. Çünkü gözüne kestirdiği öğrencileriyle hep böyle konuşurmuş. Ama rahip annemin ricasını geri çevirmiş. Ne kadar yerinde bir kararmış, sonradan anladım. Annemin ona anlattıklarından, benim şu sapkın mezhebin tuhaf coşkusundan kibre kapıldığımı ve körpe zihinleri bir süre ipe sapa gelmez masalla karıştıracağımı anladığından, benim henüz böyle bir konuşmayı kaldıramayacak kadar ham olduğumu vurgulamış. Bırak olduğu yerde kalsın, demiş. Sen sadece onun için Tanrı'ya dua et. Kendi kendine okudukça hatasının ne olduğunu ve inançsızlığının boyutunu kavrayacaktır. Ayrıca anneme kendisinin de küçük bir çocukken annesi tarafından nasıl yanlış yönlendirilip manicilere teslim edildiğini, onların bütün kitaplarını baştan sona hatmetmekle kalmayıp bir de hepsinin kopyasını çıkarttığını, sonra bir gün kimsenin kendisiyle konuşmasına ve ikna etmesine gerek kalmadan bu sapkın mezhepten kaçıp kurtulması gerektiğini kendiliğinden anladığını ve böylece kaçıp kurtulduğunu anlatmış. Annem onun anlattıklarını pür dikkat dinlediği halde kendisine hayır denmesini yine de kabullenemiyormuş. Daha çok ısrar etmiş, hatta yalvarıp yakarmış, hüngür hüngür ağlamış. Beni bir kere görmesini ve benimle konuşmasını istemiş. Rahip artık kızmaya başlamış. Biraz da sıkılmış olacak ki anneme şöyle demiş. Huzurla git. Sen sağ oldukça bu döktüğün gözyaşların yüzü suyu hürmetine oğlun asla mahvolmayacaktır. Annem için bu söz adeta cennetten gelen bir müjde olmuş. Bana her defasında böyle söylemiştir. 11. ayrımın sonu. Sayfa 100.